Değerli arkadaşlar, İmam Şeyh El-Albani Rahimahullah'ın Ahkamul Cenaiz adlı kitabını, cenazelerle ilgili hükümler kitabını okumaya, içindeki faydeleri almaya, istifade etmeye devam ediyoruz. Bu zamana kadar birçok fayda zikredildi. Cenazelerle alakalı, kişi öldükten sonra kefenlenip yıkanması, kabrine gömülmesi, cenaze namazının kılınması, sünnete göre Şeyh Albani Rahimahullah burada bize meseleler olarak sayılar vermiş olduğu birinci mesele, ikinci mesele diye meseleler olarak bizlere bunları nakletti. Bugün ise yeni bir bölümdeyiz, yeni bir başlıktayız. O da مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمَيِّتُ Ölen kişinin öldükten sonra, bu dünyadan ayrıldıktan sonra kabrinde ve ahiretinde kendisine fayda verecek olan şeyler. Tabii aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu konuda da olduğu gibi diğer konularda da öyle zaten. Ehl-i sünnet vel cemaat, selefi salihin yolundan giden insanlar vasat olan yolu, orta olan yolu ne yapmıştır? Tutmuştur. Ne bu konuda aşırı giden, haddi aşan fırkalar, gruplar, cemaatler gibi kişi öldükten sonra onun arkasından her şeyin ona fayda vereceğine itikad ederek öldükten sonra salih ameller göndermeye, onun adına salih ameller yapmaya devam etmişler. Ne de bir takım gruplar gibi kişi öldükten sonra hiçbir şeyden istifade etmez, ona artık hiçbir şey dokunmaz, ulaşmaz itikadıyla sünnette, Kur'an'da ve sünnette meşru olan, zikredilen salih amelleri terk etmişlerdir. Yani ikisi arasında bir orta yol tutmuştur Ehl-i Sünnet vel Cemaat. Dedik ya, bazı gruplar var ki kişi öldükten sonra arkasından ne yapmaktalar? O ölü, o cenaze, kabrin içinde gömülmüş o kimse faydalansın diye arkasından namazlarının hesabını, kitabını yaparak, oruçlarının hesabını, kitabını yahut da başka bir şeyler hesaplayarak, kitaplayarak hesap makinesiyle ne yapmaktalar? Öbür tarafa hayrı dokunsun diye, faydası dokunsun diye para hesabıyla bir şeyler göndermekteler. İşte biliyorsunuz iskat denen bir şey var. Bizim memleketimizde de yapılıyor bu. Bazı Arap ülkelerinde de yapılıyor. Kişinin kılmamış olduğu namazlar, hayatı boyunca kılmamış olduğu namazlar hesaplanarak, her namaza bir miktar biçilerek ne yapılmakta? Hayat boyu, ömür boyu kılmadığı namazların tutarı ortaya konmakta. İşte 10 milyar, 15 milyar kişinin terk etmiş olduğu namaz sayısına göre orada tutar çıkmakta. Tabii bunda da samimi değiller. Ne yapıyorlar? 3 tane fakiri, 5 tane fakiri bir araya getirip toplayıp orada 500 milyon eski parayla, belki de 1.000 lira para koyarak onu böyle 5 kere, 6 kere devrettirerek ne yapıyorlar? O kişinin kılmamış olduğu namazı ödemiş olduğunu zannediyorlar. Yani adamın 10 milyar mesela namaz borcu 10.000 lira çıktıysa ne yapılıyor? İşte ölünün çocuğu 500 lirayı getiriyor, koyuyor oraya. 5 tane de fakiri getiriyorlar. Orada 3-5 defa para devir yaparak ne oluyor? 10 bin lira tamamlanmış oluyor. Yani fakir alıyor, aldım diyor. Diğer fakire veriyor, verdim diyor. Ne olmuş oluyor? 500 lira aldı, verdi, 1000 lira oldu. Öbür kişi aldım, verdim diyor, başkasına veriyor, 1500 lira oldu. Bu şekilde o mecliste yarım saat içinde ne yapıyorlar? Yani tiyatro oynuyorlar tabiri caizse. Şeyh Albani Rahimahullah ona da değiniyor. İnsanların maalesef diyor bu tür şeylerle öyle kötü sonuçlara gitmekte ki, bugün mesela bakıyorsunuz toplumda namaz Anadolu'da ve birçok cahil ülkelerde namaz, öldükten sonra da eğer kılmadıysan eğer, borcunun ödenmesi mümkün olan, arkandan çoluğunun çocuğunun hesap kitap yaptırarak ödeyerek hesabını, Allah ile olan hesabını kapatacaklarını zannettikleri bir ibadet olarak algılanıyor namaz. Maalesef. Halbuki namaz öyle bir ibadet ki ilim ehli, ehli sünnet alimleri terk edenin hükmü hakkında ne yapmışlar? İhtilaf etmişler. Kafir mi değil mi diye. Durum bu kadar vahimken, durum bu kadar ciddiyken, durum bu kadar tehlikeliyken nasıl olur da insanlar böyle önemli bir ibadet konusunda gevşeklik gösterebilirler? Şeyh Albani Rahimahullah burada bizlere ilk olarak diyor ki kulun kabirde faydalanacağı amellerden bir tanesi de arkada yapanların faydalanacağı amellerden bir tanesi de o ölüye yapılan dua arkadaşlar. Tabii o duanın da içinde biliyorsunuz kabul olma şartları var. İhlas ile yapılması lazım. Allah için yapılması lazım. O dua yapılırken Allah'a şirk koşulmaması lazım. Sünnete muvaffakat edilmesi lazım. Sünnete ittiba edilmesi lazım. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki Haşr suresinde "Vellezine ca'u min ba'dihim." Allah Teala Haşr suresinde biliyorsunuz İslam'a ilk giren öncü Müslümanlardan bahsediyor. "Es-sabiqunel evveluna minel muhacirin vel ansar." Önce giren, ilk giren muhacir ve ensar olan sahabeler. "Vellezine ittaba'uhum bi ihsanin." Onlara güzellikle uyan peşlerinden gidenler. "Radiyallahu anhum ve radu'an." Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Ondan sonra Allah Teala bir sonraki ayette Ensar'dan bahsediyor. Medine'yi yurt edinen, orayı kendilerinden sonra gelenlere hazırlayan ve kendilerinde az olsa bile kendilerine karşı kardeşlerini tercih eden insanlardan bahsediyor Allah Teala ki bunlar da Ensar. Sonra diyor ki ayetin bir sonraki ayette "Vellezine ca'u min ba'dihim." Bunlardan sonra gelenler var ya kimdir onlar? "Yekuluna Rabbena ighfir lana." Derler ki "Rabbimiz bizleri bağışla." Yani Allah Teala böyle olmamızı istiyor bizim. Muhacirler, ensarlar, onlara güzellikle uyanlar ve şunlar. "Bizleri bağışla ve li ihvaninellezine sabaquna bil iman." İman etme hususunda, bu dine girip mümin olma hususunda bizden önce girenleri de ne yap? Bağışla. "Ve la tec'al fi kulubina gillen." Bizlerin kalplerinde, kalplerimizde onlara karşı ne yapma? Bir kin bırakma. Bakın yani mesela bugün sahabe hakkında insanlar ileri geri konuşuyor. Bu ayet onların aleyhine delildir. Allah Teala bakın bu ayetten iki ayet önce neden bahsediyor bize? Muhacirden ve ensardan bahsediyor. Ve sonra da medhettiği, sena ettiği, övdüğü bir topluluk var. Onların da özelliklerinden bahsederken diyor onlar şöyle derler. "Rabbimiz bizleri bağışla ve bizleri kardeşlerimizi de bağışla. Onlar ki bizlerden önce ne yapmışlardır? Bu dine girmişlerdir." Kimdir bizden bu dine bizden önce girenler? İlk başta kim geliyor akla? Yani babamızdan önce, dedemizden önce, atalarımızdan önce. Bu ayet ilk başta kimi kapsıyor arkadaşlar? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a iman eden sahabeleri kapsıyor. Demek ki Allah-u Teala'nın övdüğü o topluluk öyle hasletlere sahip ki bu hasletlerden, bu özelliklerden bir tanesi de ne? Onlar kendilerinden önce gelenlere nasıl dua ederler? "Bağışlayın ey Allah'ım onları bağışla." diye. Ve şöyle dua ederler. "Vela tec'al fi kulubina gillen." Allah'ım bizim kalplerimizde onlara karşı bir kin. Bizden önce gelmiş, bizden önce iman etmiş. Yine bunların başında kim var arkadaşlar? Sahabeler var. Bu ayetten sonra kalkıp kimse ne yapamaz arkadaşlar? Sahabeler hakkında, Hazreti Ebu Bekir hakkında, Hazreti Ömer hakkında, Hazreti Muaviye hakkında, Hazreti Ebu Sufyan radıyallahu anhum cemiyan onların hakkında ne yapamaz? Konuşamaz. Çünkü Allah Teala'nın istediği topluluk nasıl konuşması lazım konuşurken onlarla birlikte? Yani onların hakkında şöyle diye şöyle dua etmesi lazım. "Allah'ım onları bağışla ve bizlerin kalplerinde onlara karşı bir kin bırakma." "Rabbena inneke raufur rahim." Ey Rabbimiz sen çok merhametlisin, bağışlayıcısın. Bu ayetten de görüyoruz ki Allah Teala bizlerden önce gelenlere ne yapmamızı istiyor? Dua etmemizi istiyor. Ne diyor? Onlar ne yaparlar? Mağfiret dilerler, bağışlanma dilerler. Biz de ne yapacağız arkadaşlar? Annemiz, babamız, atamız, dedemiz iman etmiş olma şartıyla, mümin olarak ölmüş şartıyla eğer o şekilde öldülerse ne yapacağız? Onlara dua edeceğiz. "Allah'ım annemi bağışla, babamı bağışla, atalarımı bağışla." Değil mi? Bu şekilde dua edeceğiz. Tabii Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Diyor ki "Da'vatul mer'il muslimi li ahihi bi zahril gaybi mustecabe." Bu hadis sahih Müslim'de. Bir Müslümanın başka bir Müslümana gaybından, arkasından, o onu duymuyorken, ondan uzaktayken dua ederse onun yapmış olduğu duası nedir? Müstecaptır. Allah Teala o duaya icabet eder. Yani senin kardeşin hakkında ellerini açıp bir dua etmen Bil ki Allah katında müstecab olan, kabul olan dualardan bir dua. Devamı da var arkadaşlar. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, عند رأسه ملك موكل. Bu duayı yapan, kardeşine böyle duada bulunan, kimsenin diyor başı ucunda bir tane görevlendirilmiş melek vardır diyor aleyhissalatü vesselam. Bakın. كُلَّمَا دَعَى لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ وَلَكِ بِمِثْلٍ. O görevlendirilmiş başı ucunda olan melek o kimsenin yapmış olduğu duaya amin der. Bakın senin duana, kardeşinin için yapmış olduğun duana amin diyen kim arkadaşlar? Bu konuda görevlendirilmiş, görevi senin duana amin diyen bir melek var. Sadece amin de demiyor. Diyor ki وَلَكَ بِمِثِلْ. Senin yapmış olduğun bu duanın aynısını da sana Allah-u Teala ne yapsın? Versin. Yani sen elini açıp bir kardeşine diyorsan ki Allah'ım sen onun günahlarını bağışla. Ayaklarını sabit kıl. Malını, zürriyetini mübarek kıl, bereketli kıl diye dua ettiğin zaman bil ki senin duan müstecap Allah'ın izniyle ve bil ki senin duana bir melek amin diyor ve o melek de senin için Allah-u Teala'ya dua ediyor. Evet, ikinci olarak ölünün ardından ölünün faydalanacağı başka bir husus, eğer hayattayken ölünün adamış olduğu adak bir oruç varsa o adadığı adak orucunun ne yapılması? Tutulması. Bakın, dedik ya ehl-i sünnet vel cemaat, selef-i salih yolundan giden insanlar orta yol tutmuşlardır. Şimdi bugün birisini görseniz oruçlu iken, dese ki ya ben oruçluyum, deseniz ki ya hayırdır bugün çarşamba ne orucu? Dese ki ya babam vefat etti. Babamın da bir adak orucu vardı. Tutamadan vefat etti, tutamadan öldü. Ben bugün onun yerine oruç diyorum dese belki birçoğunuz bile ne yapabilir? Şaşırabilir. Allah Allah ya adam ölmüş gitmiş ardından oruç mu tutulur diyen çıkabilir bile. Bazı kardeşlerin aramızdaki bazı kardeşlerden bile. Niye? Çünkü bilemeyebilir. Veyahut da toplumda ölülerin arkasından meşru olmayan çok yapılan ameller ve gönderilen sevaplardan dolayı kendini sürekli garantiye alma gayretiyle ne yapabilir? Konuyla alakalı bir bilgisi yoksa ya öyle şey olur mu diye tepki de verebilir değil mi? Ama dedik bizlerin bu din adına bu dinde yapacağı bir şey varsa ancak onu Kur'an ve sünnetle yaparız. Terk edeceğimiz bir şey varsa ancak onu Kur'an ve sünnetle terk ederiz. Bu konuyla alakalı deliller şöyle. Ayşe radıyallahu anha diyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal men mate, kim ölürse ve aleyhi siyamun, ve üzerine de oruç borcu varsa sâme anhu veliyuhu, o kimsenin velisi mirasçıları ne yapar? Onun yerine oruç tutar. Hadisi İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayet ediyor. Bakın Ebu Davud da aynı şekilde rivayet ediyor. Şimdi bu hadiste şunu görüyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim ölür ve onun oruç borcu varsa, bakın burada adak yahut da Ramazan orucu gibi ne yok? Bir ifade yok. Genel manada orucu varsa, borç orucu varsa diyor. Bu hadisin genel lafzını alıp, genel ifadesini alıp mutlak olarak, genel olarak ölünün orucu var, oruç borcu varsa, Ramazan orucu dahi olsa arkasından gelenlerin o orucu tutabileceğini söyleyen alimler vardır ehl-i sünnet içinde. Ancak en doğru görüş, fıkhi olarak olayı böyle biraz daha kurcaladığımız zaman, kaynaklara biraz daha indiğimiz zaman, hadisin lafzını biraz daha tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz ki buradaki sıyam kelimesi, oruç kelimesi mutlak bir oruç değil. Buradaki oruç adak orucu, nezir orucu. Şayet bir kimsenin hayattayken adadığı bir orucu var ise, o kimse o hayattayken o orucunu tutamadıysa, öldükten sonra babası, anası, çoluğu, çocuğu ne yapabilir? O kimsenin orucunu tutabilir. Peki neye binaen bunu söylüyoruz? Şu rivayetlere binaen. Diyor ki İbn Abbas bir rivayette. Diyor ki bir tane kadın gemiye binmiş, deniz yolculuğuna çıkıyor. Deniz yolculuğuna tabii korkuyor. Araplar deniz yolculuğunda biliyorsunuz yani yabancı insanlar. Hele bir de dalga olduysa, hele bir de gece vakti ise. Kadın diyor ki Allah Teala beni şu deniz yolculuğundan kurtarırsa, karaya çıkarsam sağ salim bir ay oruç tutacağım diye ne yaptı? Kadın bir adak adadı diyor. Rivayet İbn Abbas rivayet ediyor. Diyor ki sonra kadın felem tasum hatta matet. Kadın adağını yerine getirmeden vefat etti. Fecaet karabetun leha, rivayette diyor ki bir akrabası, bir rivayette imma uhtuha ev ibnetuha. Bir rivayette kız kardeşi, bir rivayette kızı. Geldi ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem fezekaret zalike lehu. Aleyhissalatü vesselama annesinin yahut teyzesinin yahut kız kardeşinin böyle bir adak adadığından aleyhissalatü vesselama bahsetti diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bakın nasıl cevap veriyor. Kıyas kullanıyor bunu. Diyor ki aleyhissalatü vesselam اَرَأَيْتُكِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ كُنْتِ تَقْضِينَهُ. Şayet annenin beşerden bir kimseye borcu olsaydı onun o borcunu öder miydin? Diyor ki nam, evet öderdim. Yani annem falancadan şu kadar borç almış olsaydı ve biz bu borcun bilseydik, alacaklısı bize gelmiş olsaydı, isteseydi ne yapardık o borcu biz? Öderdik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki işte adak orucu da nedir? Bu şekildedir. Fedeynullahi ehakku en yukda. Allah'a olan borç, Allah'a olan borcun ödenmesi daha layıktır diyor. Yani borç alacak mı kim çünkü? Allah-u Teala. İkdi fakdi an ummiki. Diyor ki aleyhissalatü vesselam annenin borcunu ne yap? Öde. Bu hadisi Ebu Davud rivayet ediyor. Nesai rivayet ediyor. Yine Sa'd ibn-i Ubade rivayeti var. Diyor ki radıyallahu anh istefta Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem inne ummi matet ve aleyha nezrun fekal ikzihi anha. Sa'd ibn-i Ubade diyor ki bu rivayet İmam Bukhari, İmam Müslim'in rivayeti. Aleyhisselatü Vesselam'a fetva soruyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü annemin adak borcu var. Ne yapayım? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ikzihi anha. Sen annenin yerine o adak borcunu ne yap? Öde. Yerine getir. Evet. Bu görüş yani orucun adak orucu olduğu görüşü arkadaşlar İmam Şafii'nin Şafii mezhebinin görüşü, İbn Hazm'ın görüşü. Pardon. Adak orucu olduğu görüş yani kişi öldükten sonra arkasından sadece oruç olarak adak orucunun tutulacağı görüşü İmam Ahmed İbn Hanbel'in görüşü. Ebu Davud diyor ki öğrencilerinden Semi'tu Ahmed İbn Hanbel'e yekul la yusamu anil meyyit illa fin nezr. Ahmed İbn Hanbel diyor ki ölünün arkasından, ardından ancak hangi oruç tutulur? Adak oruç tutulur diyor. Ahmed İbn Hanbel. Tabii deminden söylemiştik. Demiştik ki yani bu orucun mutlak oruç olduğunu söyleyen alimler de var. Az önceki Ayşe rivayetinden dolayı radıyallahu anha. İlk rivayet. Ne diyordu Ayşe radıyallahu anha? Men mâte ve aleyhi sıyam sâme anhu veliyuhu. Kim oruç borcuyla ölürse onun velisi ne yapar? Onun orucunu tutar. Bu hadiste oruç ifadesini geldiği için ne yapmış Şafii mezhebi İbni Hazm? Diyor ki eğer bir kimse ölürse, oruç borcu varsa Ramazan orucu olur, adak orucu olur, kefaret olur. Arkasından kimler, akrabalar onun orucunu tutabilir diyor. Ama hadisleri tetkik ettiğimiz zaman sahabenin de amelini gördüğümüz zaman İbn Abbas'la Ayşe'nin de görüşleri var burada. Şeyh Albani onları da naklediyor bizlere. Görüyoruz ki arkasından, ölünün arkasından tutulacak olan oruç hangisi arkadaşlar? Adak orucu. Mesela Amra denen bir sahabe var, bayan bir sahabe. Enne ummeha matet ve aleyha min Ramazan. Annesi vefat ediyor. Ve annesinin de Ramazan'dan oruç borcu var. Ayşe radıyallahu anh'a geliyor soruyor. Diyor ki ey Ayşe ne yapalım? Onun arkasından bu Ramazan orucunu kaza edelim mi? Çünkü kadın hastalanmış. Ramazan'a girmiş. Ramazan'da oruç tutamamış. Sonra da iyileşmiş, belki kaza edecek vakit bulamamış. Yani Ramazan orucu kalmış. Ne yapalım? Diyor ki Ayşe radıyallahu anh, hayır kaza etme. Onun arkasından onu tutma. Ne yap? Ne yap? Bel tasaddaqi anha mekane kulli yevmin nisf sa'. Her gün için bir fakiri ne yap? Nisf sa'. Bir sa'a 4 avuç, nisf sa'a 2 avuç. Yaklaşık olarak 1,5 kiloya yakın. Her gün için 1,5 kiloyla ne yap? Bir fakir doyur diyor. Bakın Ramazan orucu ile alakalı Ayşe radıyallahu anh'ın fetvası burada bizim için çok önemli. Niye? Biraz usul öğrenmek isterseniz değinelim. Hadisi, ilk hadisi rivayet eden kim arkadaşlar? Kim oruç borcu varken ölürse onun oruç borcunu velisi ne var? Tutar. Hadisin ravisi kim? Kim bunu bize rivayet ediyor? Ayşe. Ayşe radıyallahu anh'a fetva sorulmak için gelindiğinde oruç borcu olan kimse annesinin oruç borcunu kaza edeyim mi, onun adına tutayım mı diye sorduğunda Ayşe ne diyor radıyallahu anh'a? Tutma diyor. Ne yap diyor? Yerine her gün için bir fakire yarım sağ yemek yedir. Diyor ki alimler, hadisi rivayet eden ravi rivayet ettiği o hadisin manasını başkasından daha iyi ne var? Bilir. Demek ki ilk hadisteki mutlak olarak, genel olarak oruç ifadesinden maksat neymiş? Adak orucuymuş. Şayet her oruç olsaydı, farz olan oruç olsaydı Ayşe radıyallahu anh ne yapmazdı? Bu fetvayı vermezdi. Aynı şekilde İbn Abbas'tan da bu şekilde bir fetva var. Bunlar bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Oruç eğer adak ise ölünün arkasından tutulur. Evet. Diğer bir husus arkadaşlar, orucun ölünün faydalanacağı, ölü kabre gömüldükten sonra onu rahatlatacağı başka bir husus. Bu kitabın ilk bölümünde de geçmişti. Ne arkadaşlar? Borç meselesi. Kişinin arkasından gittikten sonra borcunun ödenmesi meselesi. Adamın borcu olarak gittiyse sen onun arkasından onun borcunu ne yapabilirsin? Ödeyebilirsin. Peki onun borcunu ödemek için illa akrabası olman gerekiyor mu arkadaşlar? Gerekmiyor değil mi? Yani arkadaşı da olabilirsin. Komşusu da olabilirsin. Yahut Müslümanların yöneticisi de olabilirsin. Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle yapıyor. Değil mi? Başka bir hadiste biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam geliyor cenazeye soruyor. Cenaze namazı kılmadan önce cenaze hakkında insanlara soruyor. Borcu var mı? Aleyhisselatü Vesselam soruyor, borcu olduğunu öğrenince diyor ki sallu ala sahibukum. Bunun cenazesini siz kılın, ben kılmıyorum diyor. Sahabeden bir tanesi kalkıyor Ebu Katade, diyor ki ey Allah'ın Resulü, onun borcu benimdir. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam cenazeyi kıldırıyor. Ebu Katade'yi birkaç gün sonra görüyor, diyor ki ne yaptın, borcunu ödedin mi? Takip de diyor Aleyhisselatü Vesselam. Çok önemli bir husus. Yani borç hususu çok önemli. Ölünün ruhu diyor muallaktır, asılıdır diyor. Kabirde ölünün ruhu asılıdır. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki borcu ödenene kadar. Onun için borç hususuna, borç mevzuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Küçük olsun, büyük olsun, az olsun, çok olsun. Bir kenarda hadislerde biliyorsunuz vasiyet olarak yazılmalı. Ve bu borcumuzun miras paylaşması yapılmadan önce ne yapılması gerekiyor? Ödenmesi gerekiyor. Yani mirasta yapılacak ilk şey neydi? Borcun verilmesi, çıkartılması. Diğer bir fayda verecek, ölüye fayda verecek bir husus. Çocuğun, yani insanın çocuklarının yapmış olduğu salih ameller. Bakın kayıt yok. Geçen hocamız gelmiş hatırlarsanız. Ne demek ki? Çok çocuk demek, çok ecir, çok sevap demek. Hatta bunu söyleyen hocanın 38 tane çocuğu vardı buraya geldi biliyorsunuz. Kaç? 45 miymiş? En son 38 biliyordu. 45 tane maşallah. Ha. Hocanın 45 tane çocuğu vardı. Hoca küçük yaşlarda Şeyh Albani'nin yanında bulunmuş. Mısırlı, Medine'de yaşayan bir hoca. Çok güzel bir şeye değindi. Öncelikle dedi ki aşere-i mübeşşere, cennetle müjdelenmiş sahabelerden bahsetti. Onların dedi en az çocuğu olan 15 tane. Bildiğin. Hatırlarsanız cumartesi günkü derste Allah Resulü Aleyhisselam Enes radıyallahu anh'a dua ediyor. Onun diyor malını ve onun zürriyetini mübarek kıl. Enes İbn-i Malik'in 120 tane çocuğu olduğu söyleniyor arkadaşlar. 120 tane çocuğu olduğu söyleniyor. Hoca güzel bir şey söyledi. Ne dedi? Dedi ki, düşünsenize, yani siz Ramazan'da en fazla kaç tane hatim yapabiliyorsunuz? Yani en, hele Türkiye standartlarında, Türkiye Müslümanlarının standartı bu konuda çok düşük. Bir kere, o da en iyisi yani. En çok 3. En şeyi 1. Ama senin 20 tane çocuğun var, bundan 15 tanesi Ramazan'da hatim yapıyor. Hayrı görüyor musunuz arkadaşlar? Sevabı görüyor musunuz? Yani hani bugünün tabiriyle zenginler hakkında diyor, adam para basıyor böyle. Hiçbir şey yapmıyor ama para basıyor böyle. Sen de ne basacaksın tabiri caizse? Sevap. Çok büyük bir amel aslında baktığınız zaman. Çocuğun yapmış olduğu salih ameller babanın yapmış olduğu sevap gibidir diyor alimler. Yani sanki baba kendisi yapıyor. Niye? Delil ne? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İnsanın diyor ahirette, kabirde ve el leyse lil insani illa ma sa. İnsana kabirde ve ahirette ancak ne vardır karşılık olarak? Çabaladığı, çalıştığı, yaptığı şeyler vardır dünyada. Çocuk da onun çalışıp yaptığı bir şey mi? Elbette. Nasıl ki senin namazın, nasıl ki senin dünyada yaptığın neyse, senin çaba ve gayretinse, çocuk da nedir? Bunun dahilindedir, bunun içindedir. Ondan dolayı diyor ki alimler, bu ayetten dolayı ve az sonra hadis de gelecek, hadislerden dolayı çocuk babanın dünyadaki neyi arkadaşlar? Ortaya koyduğu bir ameli. Ondan dolayı çocuğun yapmış olduğu salih ameller babaya kabrinde, anneye kabrinde ne yapıyor arkadaşlar? Fayda veriyor ve çocuk bunu zikretmese bile, söylemese bile. Günahları? Tabii günahlar, alimler diyor ki şayet çocuğun yapmış olduğu günahlarda babanın teşviki varsa, babanın o yöne doğru yönlendirmesi varsa elbette babanın da bu günahlardan bir payı var. Ama baba ölmüş, ölmeden önce çoluğuna çocuğun hep nasihatte bulunmuş namaz kılmaları, haramlardan uzak durmaları için. Ama şey ne yapmamış? Çocuk dinlememiş, kulak asmamış, günaha girmiş. O zaman babanın bir sorumluluğu yok. Ama baba alıyor çocuğun elinden tutuyor, götürüyor, bir liseye yazdırıyor. Alıyor bir alışveriş merkezinin içinde kadınlarla, kızlarla beraber bir yere işe sokuyor. Veyahut buna benzer bir şey yapıyor. Ve bu çocuk günah işliyor. Ve bu çocuk zina işliyor, haram işliyor. Elbette ki babanın burada neyi var arkadaşlar? Sorumluluğu var ve cezası var. O da başka bir şeyler basacak kabirde. Dikkat etmek gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki inne atyaba ma akala ar-raculu min kasbihi ve inne veladehu min kasbihi. Bakın. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, bir insanın yediği en güzel, en temiz şey kendi kazancından yediğidir. Başkasından, şundan, bundan gelen değil. Kişinin en temiz olarak yediği, en lezzetli olan, en tertemiz olan Allah katında kazancı kendi kazancıdır. Ve diyor ki aleyhissalatü vesselam ve inne veledehu min kesbihi. Kişinin çocuğu da neydir? Kendi kazancındır. Onun için hadislerde de var. Baba ne yapabilir? Baba çocuğunun malından yiyebilir, alabilir. Çünkü çocuk da kimin? Babanın. Evet, sen ve senin malın babanındır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Gelen bir sahabeye. Tabi bu anne bu hadis şerh ederken bunun bir ölçüsü var. Baban geldi, senin bütün servetin el koydu, böyle bir şey yok yani. Tamam. Evet. Mesela bu konularla alakalı hadisler var. Ayşe radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Diyor ki enne raculen kâle inne ummi uftilitet. Bir adam gelip soruyor, diyor ki annem aniden öldü, hiç beklemiyorduk. Değil mi Çakır abi? Ölüm bazen nasıl geliyor? Aniden gelebiliyor. Bu da öyle diyor. Annem diyor birden ölüverdi. Ve lem tusi. Diyor ki bir vasiyette de bulunmadı. Yani kim insanlar var ki uyanıktır. Ölürken hayırlı şeyler vasiyet eder. Der ki ya malımın şu miktarını işte 10 bin lirasına bitene kadar kurban bayramında her sene bir kurban kesin. Eğer böyle bir adak adarsa adam, şey böyle bir vasiyette bulunursa pardon, o vasiyet ne yapılacak? Onun mirasından alınacak. uygulanacak. Ama tabii bu kadın ne yapmamış? Böyle bir vasiyet de yok. وَاَذُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ Diyor ki adam, ama diyor, annem konuşmadı yani. Böyle birden öldü. Hazır değildi. Hazır olsaydı, konuşsaydı böyle hayırlı güzel şeyleri vasiyet edecekti. فَاَلَّهَا اَجْرٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا وَلِيَ اَجْرٌ Diyor ki adam, şayet annemin adına sadaka versem, anneme bir sevap ve bana da bir sevap yazılır mı? Diyor ki Peygamber aleyhisselam قَالَ نَعَمْ فَتَصَدَّقْ عَنْهَا Evet. Annenin adına sadaka da ver, infakta bulun. Sana da annene bir ne var? Ecir var. Bu hadis İmam Bukhari'nin, İmam Müslim'in rivayeti. Yine İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki enne Sa'd ibn Ubade tufiyet ummuhu ve huve gaibun anha. Sa'd ibn Ubade'nin annesi vefat ediyor. Sa'd ibn Ubade annesinden uzak, yanında değil. Ve kâle ya Resulallah inne ummi tufiyet ve ana gaibun anha. Sa'd ibn Ubade diyor ki annem vefat etti. Ben yanında değildim. Yakınında bulunmuyordum. Fe hal yenfa'uha in tasaddaktu bi şey'in anha. Şayet onun adına sadaka versem, onun adına infakta bulunsam ona fayda verir mi bu? Bakın insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ne yapmışlar? Demek ki sormuşlar. Bugün kalkıp bir insan ne diyemez? Kardeşim ölülerin arkasından Kur'an okumak fayda verir diyemez. Niye diyemez? Çünkü o gün sahabeler buna benzer ölülerin faydalanacağı şeyleri gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne yapmışlar? Sormuşlar. Şayet ölülerin arkasından Kur'an okumak, Kur'an okuyup onların sevabını ölülere göndermek bu dinden olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu muhakkak ne yapardı onlara? Açıklardı. Çünkü şöyle bir kural var. Nedir o kural? La yecuzu te'khir veyahut da beyan an vaktil hace. Bir şeye ihtiyaç duyulduğu vakitte Peygamber aleyhissalatü vesselamın o işi beyan etmesi, açıklamasını geciktirmesi caiz değildir. Yani insanlar anne babasına fayda verecek şeylerden bahsediyorlar. İnsanlar anne babasına fayda verecek olan, kabirde onlara yarar sağlayacak olan şeylerden bahsediyorlar. Hele hele sahabelerin birçoğunun fakir olduğunu düşünün. Bu noktaya dikkat edin. Sahabelerin birçoğunun fakir olduğunu, ceplerinden çıkarıp sadaka verebilecek pozisyonda maddi durumları çok iyi olmadığını göz önünde bulundurun ve her birinin çok iyi Kur'an okuyan birçoğunun, çok iyi Kur'an bilen, ezberleyen insanlar olduğunu ve her birinin Kur'an okuyacak konumda olduğunu ve bu şekilde annelerine hediye ederek onları rahatlatabilecek, kabirde onlara fayda verecek pozisyonda olduğunu düşünün ve buna rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onlara kabirlerde gidip de yahut da arkalarından Kur'an okuyup hediye etmelerini söylememesini göz önünde bulundurun. Tabi Şeyh Albani Rahimahullah burada zikrediyor. Allah ona rahmet eylesin. Bazı diyor bidat ehli Şeyhülislam İbn Teymiye'nin ve onun öğrencisi İbnül Kayyim Rahimahullah'ın bu konudaki ölülere Kur'an okunabilir konusundaki görüşünü alarak ne yapmaktalar diyor. Bunu kendi bazı batıllarını insanlara sirayet ettirmek için, insanları bununla zehirlemek için kullanmaktalar. Ama onlar diyor, bilmiyorlar ki ensarus sünne, ne demek ensarus sünne? Sünnete ensar olan, sünneti yayan insanlar la yukallidune fi dinillahi raculen bi aynihi. Yani ehli sünnet vel cemaat, selefi salihin yolunda giden selefiler bir kimseyi alıp bir makama, bir koltuğa oturup onu ne yapmazlar? Taklit etmezler. Çok önemli bir husus. Hatta Şeyhülislam İbn Teymiyye Rahimahullah'ın bu konuyla alakalı mesela bir sözü var. Diyor ki orada Şeyhülislam İbn Teymiyye وَلَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَةِ السَّلَفِ اِذَا صَلُّوا تَطَوُّعًا اَوْ صَامُوا تَطَوُّعًا اَوْ حَجُّوا تَطَوُّعًا اَوْ قَرَعُوا الْقُرْآنَ يُهْدُونَ ثَوَابَ ذَلِكَ اِلَى اَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ Bakın Şeyhülislam İbn Teymiyye kendi ağzıyla Allah ona hakkı söyletiyor. Diyor ki bir yerde kitabın adı El-İhtiyarat El-Elmiye, 54. sayfada. Diyor ki, Selefi Salih'in adetinden değildi. Nafile oruçlar tutup, nafile namazlar kılıp, nafile haçlar yapıp, Kur'an-ı Kerim okuyup, bunu ölülerin ruhunu hediye etmek selefin adetinden değildi. فَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْ طَرِيقِ السَّلَفِ Bundan dolayı diyor ki Şeyh Hüseyin İbn-i Teymiye, selefin yolundan ayrılmak, ondan sapmak ne değildir? Caiz değildir. Zira bu yol اَفْضَلْ وَاَكْمَلْ En faziletli ve en mükemmel yoldur. Ama tabi لِكُلِّ جَوَادٍ حَفْوَ Her şeyin atın neyi vardır? Tökezlemesi vardır. Buna yakın bir atasözü de var Türkçe'de. Yani her güzelin bir kusuru vardır derler ya. Her atın da neyi vardır? Bir ayağının takıldığı, düştüğü yer vardır. Yani Şeyhülislam İbn Teymiye olsun, öğrencisi olsun, İbnül Kayyım olsun bu konuda her ne kadar bunu söyleseler de doğru görüş onların görüşü değil. Çünkü umum deliller ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsana ancak dünyadaki yapmış olduğu gayreti çabası vardır. Ayeti bu konuda asıldır. Her şeyi kapsar. Bundan bazı istisnalar var. Yani insanın kendi çabasının dışında, kendi gayretinin dışında ondan sonra yapılıp ona fayda verecek şeyleri bu genel kuraldan ne yapabiliyoruz? Biz delil ışığında ancak istisna edip çıkartabiliyoruz. Kur'an-ı Kerim okumak ve onun sevabını ölülere hediye etmek şayet o dönemde dinden olan bir şey olsaydı muhakkak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem annesi ölmüş, babası ölmüş, kendisi ölmüş olup kendisine soru sormaya gelen sahabelere bu yolu da ne yapardı? Muhakkak gösterirdi. Evet. Tabi Allah Teala başka bir ayette diyor ki Fatır Suresi 18. ayette وَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ Kim arınırsa salih ameller yaparak, Allah'a iman ederek, salih amellerde bulunarak, ibadet ederek فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ Kime yapmıştır bu arınmayı? Kendine yapmıştır. Yani senin yaptığın kendinedir. Evet. Tabi burada ilim ehlinden Şeyh Albani Rahimullah güzel sözler naklediyor. Mesela El-Ezzi İbn Abdüsselam diyor ki Men fa'ala ta'aten lillahi ta'ala Kim Allah Teala bir ibadet yapar. Thumme ehda sevaba ila hayyine ve meyyit. Sonra bu yapmış olduğu ibadetin sevabını başka birisine, hayatta olan başka birisine yahut ölmüş olan bir kimseye hediye ederse lem yuntakal sevabuha iley. Bu sevap diyor o kimseye gitmez, geçmez. Niye? Çünkü an leysa lil insani illa ma sa'a. Fe in şer'a fi't ta'a nawiyan an yaqa anil meyyit lem yaqa anhu. Şayet bir ibadete ölü adına başlasa, mesela bir adam kalkıp dese ki niye, yani namazına niyet etse dese ki ben bu namazı iki rekat bu namazı babam için kılıyorum dese diyor bu böyle bir namaz olmaz. Böyle bir niyet yoktur. İlla ancak fi mestesnahu şer'u kes-sadakati ve's-savmi ve'l-hac. Sadaka, para vermek, hac yapmak ve oruç tutmak. Hatta ilim ehli şunu konuşmuş. Şeyh Albani onu da zikrediyor burada. Bazıları çocuğun yapmış olduğu salih amellere bakarak, ne yapıyorlar? Başkalarının yapacağı salih amelleri çocuğa kıyas ediyorlar. Yani diyor ki çocuk madem hangi ibadeti yapıyorsa, onun sevabı ölüye gidiyorsa eğer, babasına gidiyorsa, başkasının da salih ameller yapıp onun sevabını babasına hediye etmesi diyorlar kıyas olarak caizdir. Ama deminden okuduğumuz ayetlerde görüyoruz ki asıl olan nedir? İnsanın dünyada yapmış olduğu, kendi eliyle yapmış olduğu çabası ve gayretidir. Çocuk da zaten babasının yapmış olduğu dünyada nedir? Bir çabasıdır, gayretidir. Evet. Ölüye başka ne fayda verir arkadaşlar? Ölünün arkada bıraktığı güzel eserler, sadakayı cariyeler. adam kitap yazmış yahut da kitap bastırmış yahut bir medrese açmış yahut bir cami yaptırmış, değil mi? Yahut bir yol yaptırmış Müslümanların hayrına. Bunun gibi hayırlı şeyler ölüye ne yapar arkadaşlar? Sürekli sadaka cari olarak fayda verir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَ عَنْهُ عَمَلُهُ. İnsan öldüğü zaman onun ameli ne yapar? Kesilir. Yani ameli kesilir derken amelinden alacağı sevaplar kesilir artık. Evet. Yani öldükten sonra artık da namaz kılabilecek misin? Yok. Sevap da alamayacaksın. اِلَّا مِنْ ثَلَاثَ. Ancak şu üç şey hariç. Üç şey sürekli devamlı ne yapıyor? Akıyor. اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَ. Devam ede gelen sadaka-i cariye. اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ. Kendisinden faydalanılan bir ilim. Adam dünyada ilim tahsil etmiş. Bunu birilerine öğretmiş. Bu böyle arkadaşlar. O ona öğreterek, bu buna öğreterek devam ediyor, gidiyor. Bakıyorsun ki sen kabre girmişsin. Ölmüşsün. Aradan 100 sene geçmiş, 200 sene geçmiş, 300 sene geçmiş, 500 sene geçmiş. Senin bırakmış olduğun ilmin sana olan sevabı, ecri hala devam ediyor. Bakın İmam-ı Nevevi'ler rahimahullah, değil mi? Şeyhülislam İbn-i Teymiye'ler, Ahmet İbn-i Hanbel'ler, İmam Şafi'ler. Bakın yani binlerce sene geçmiş, onların ilimlerinden faydalanıyoruz. Allah onlara rahmet etsin diyoruz. Bizlerin onların iliminden faydalandığımız her süre içinde onlar ne yapıyorlar? Arkadaşlar bundan faydalanıyorlar. اَوَّلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوا لَهُ. Üçüncü şey de kişinin faydalanacağı, arkasında bıraktığı şeylerden bir tanesi de kendisine dua eden salih bir çocuk. Tabi buradaki dua eder kelimesi kayıt manasında değil. Yani çocuk duanın dışında oruç da tutsa, namaz da kılsa, hayra gitse, ilim talep etse, Kur'an ezberlese, yaptığı her şeyin arkadaşlar sevabı, ecri kime gidiyor? Anne babasına gidiyor. Onun için Allah-u Teala'ya arkadaşlar çok dua etmek lazım. Çok zürriyet versin ve salih zürriyet versin. Bu çok önemli. Yani Allah-u Teala'ya dua etmek gerekiyor. Bu hadis, az önce okumuş olduğum hadis, İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadis. Ebu Katade diyor ki, قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلَاثٌ. Diyor ki, kişinin arkasında bırakacağı en hayırlı şey şu üç şeydir. Şimdi insanlara sorsan, İnsanların nezdinde kişinin bırakacağı en hayırlı şey ne? Çoluğuna çocuğuna verdiği, bıraktığı mal, mülk. Ya 5 tane daire bıraktı. Şu kadar para bıraktı. Adam yani arkada bıraktığı çocuklarını ne yaptı? İhya etti diyor, değil mi? İhya etti. Ama kendini ihya edebildi mi? Yani kabrinde kendisine faydası dokundu mu? Onu bilmiyoruz. Onu ancak neye göre bilebiliriz? Bırakmış olduğu şeylere göre. Bak ne diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kişinin diyor dünyadan giderken arkasında bırakacağı en hayırlı üç tane şey vardır. Nedir onlar? Veledun salihun yed'u lehu. Babasına duada bulunan, dua eden salih bir veled. Salih bir zürriyet. Sen hayattayken çocuğunu tutup namaza götürmüyorsan, sen hayattayken gel çocuğun bir sayfa Kur'an oku demiyorsan, sen hayattayken çocuğuna tevhidi öğretmiyorsan, la ilahe illallah öğretmiyorsan, peygamberi öğretmiyorsan, elbette ki sen bu çocuk büyüdükten sonra bunun salih çocuk olmasını beklemeyeceksin. Yani sen evindeki bir çiçeğe dahi büyümesi için, yetişmesi için bir özen gösteriyorsun. Nasıl olur da çocuğunu okuldaki öğretmenin eline, evdeki televizyonun kucağına, bilgisayarın kucağına bırakır? 18-20 yaşına geldiği zamanda da bu çocuk niye oldu, niye böyle oldu dersin. Değil mi? Yani ömür çok çabuk geçiyor. Hayat çok çabuk geçiyor. Dün kucağına almış olduğun o bebek yarın gözlerini bir açıyorsun 20 yaşına gelmiş, 25 yaşına gelmiş, karşına dikilmiş. Ne yapıyor? Belki seninle beraber sigara içiyor, belki seninle beraber başka günahları seninle beraber işiyor. Neden? Çünkü sen ne yapmadın ki? Sen salih olması için gayret sarf etmedin. وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبُلُغُ اَجْرُهَا. Cari sadaka. Sürekli ne yapıyor sadaka? Devam ediyor. Ve her seferinde de ecri, sevabı ona ulaşıyor. Ve ilmun yu'melu bihi min ba'dihi. Ve kendinden sonra insanların amel ettiği bir ilim. Mesela düşünsene aileni ve aile içindeki bütün efradı cemaatle namaz kılmaya alıştırmışsın. Pazartesi, perşembe oruç tutmaya teşvik etmişsin. Senden sonra insanlar bununla amel ediyor. Seni anlıyorlar. Bil ki arkadaşlar, bu amelinin, bu ilminin, amel edilen bu ilminin sana neyi var? Çok büyük faydası var. Bu hadisi İbn-i Mace ve İbn-i Hibban rivayet etmiştir. Evet. Tabi burada Şeyh Albani Rahimahullah'ın naklettiği bir hadis var. Bu hadis önemli bir hadis. Bunu da zikrederek dersimizi bitirelim. Zaten konu da bitecek. Önümüzdeki hafta kabir ziyaretlerine geleceğiz. Daha önce de inmiştik, kabir ziyaretinin hükmü neydi? Mezheplerin görüşleri neydi? Kadınların kabir ziyareti. Konu gelince yine ne yapacağız? Kısaca ona değineceğiz. Diyor ki hadiste Cerir İbni Abdillah radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Kunna inde Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem fi sadrin nehar. Yani gün başlangıcı. Gün yeni doğuyor, yeni başlıyor. Feca'ahu akvamun hufaten uraten mujtabi ennimar evil aba'a. Diyor aleyhissalatü vesselamın yanına bir topluluk geldi, girdi. Bunlar perişan durumda insanlar. Yani ayaklarında ayakkabıları yok. Üzerlerinde elbiseler yok. Oralarını buralarını böyle abalarla, tamam mı, kumaşlarla örtmüşler. Perişan bir durumda gelmişler. Yanlarında kılıçları var. Mutakallidis suyuf ve leyse aleyhim uzurun ve la şeyun gayruha. Yani bu giydikleri kumaştan başka ve kılıçlarından başka ne izarları var ne de başka bir şeyleri var. Yani hani gösteriyorlar ya, Çanakkale'yi bunlarla fethettik diye iki tane asker var. Yani onlar bu gelen sahabelerin yanında o manzara zengin insanlar yani. Düşünün. Şimdi biz onlara ne gözden bakıyoruz? Ayakkabılar açılmış. Böyle ama ne var? Üzerlerinde kışlık kalın değil mi? Kumaş var. Ayakkabı var. Duruyorlar yani. Bunlar gelmişler, perişan durumdalar. Çıplaklar yani. Üzerlerinde elbise yok. Kılıçlarını takmışlar. Mudar kabilesinden geliyor bunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cerir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları görünce diyor tama'ara vechuhu. Yüzü değişti aleyhissalatü vesselam. Yani düşünsene. Aleyhissalatü vesselam'ın da yani aleyhissalatü vesselam garibanlık görmüş bir insan değil mi? Bir peygamber. Yani Mekke'de hayvan otlatmış. Aç kalmış, evinden dışarı çıkmış, açlıktan dolayı uyuyamamış. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan biliyorsunuz değil mi? Yani şimdi bu ifade belki bazılarına ağır gelebiliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem garibanlık çekmiş bir insan. Yani bu ifade hakikaten ta kendisi arkadaşlar. Allah-u Teala o peygamberine garibanlık çektirmiş. Garibanlığı görmüş, yokluğu görmüş. Bugün ifadelerle anlattığımız zaman değil mi? Hani bugün anlatsak mesela insan kendinden bahsetse, şimdi iyi bir durumda olan bir insan ne der? Ya biz yokluğu gördük. Ne gördün yokluğu işte? Yani evimizde bir tane tüpümüz vardı. Ondan yemek pişiriyorduk. Ondan banyo yapıyorduk. Ondan evi aydınlatıyorduk. Yani bu peygamber döneminde zengin insanın vasfı. Değil mi? Yani peygamber aleyhissalatü vesselamın döneminde bir garibanı dinle. Değil mi? Yani ne garibanlık? Yani yok öyle bir şey. Yani şu anda onu biz anlayamayız. Tabi alimlerden bir tanesi diyor ki yani o zaman diyor bir problem var. Yani onlara verilmeyen bu dünya nimetleri bize veriliyorsa, bu bollukla birlikte bizde bir salih amellerde artış yoksa, demek ki bu verilen mal mülk, bu rahatlık ne? Vebal, azgınlığımızın artması için verilen şeyler. Böyle düşünmek lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri giriyor, çıkıyor. Bilal'e diyor, Bilal'e diyor haydi diyor ezan oku. Sonra kalkıyor aleyhissalatü vesselam, öğlen namazını kılıyor. Sümme sa'ide minber minberan sagiran, küçük bir minber. Sümme khataba, aleyhissalatü vesselam hutbeye başlıyor. Fahamidallaha ve esena aleyh. Allah'a hamd ediyor ve sena ediyor. Fekale emma ba'd feinna Allaha enzele fi kitabihi. Başlıyor. Hutbeyi hac ediyoruz ya. Diyor ki Allah-u Teala, ey insanlar, Allah-u Teala kitabında şu ayetleri indirmiştir. Ya eyyühennâsü attakû rabbakumul lezî khalakakum min nefsin vâhide ve khalaka minhâ zavcehâ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَالْآيَةُ الَّتِي فِي الْحَشْرِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّٰهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ La yestevi ashabun nari ve ashabul cenne. Ashabul cennet humul faizun. Allah Resulü Aleyhisselam bu ayetleri okuyor. Bu ayetlerde Allah Teala biliyorsunuz kendisinden sakınmamızı emrediyor. Bu ayetlerde Allah Teala cehennem ashabıyla cennet ashabının bir olmayacağından bahsediyor. Sakın ha diyor, Allah'ı unutup da Allah'ın o kimseler kendilerini unutturduğu insanlardan olmayın. Allah Teala sahabeler bu ayetleri okutuyor. Okuyor. Sonra diyor ki tasaddaku kabla en yuhala beynekum ve beyne sadaka. Ölüm gelmeden sadaka verme ile aranıza bir engel, yani ölüm girmeden önce Allah yolunda sadaka verin. Allah yolunda harcayın. Neyi kastediyor Aleyhisselatü Vesselam? Bu Mudar kabilesinden gelenleri. Tasaddaka raculun min dinarihi, min dirhemihi, min thawbihi, min sa'i burrihi, min sha'irihi, min sa'i temrihi. Hatta kal, ve la yahkiranna ahadun ahadukum şey'en mine sadaka, velev bişak temra. Tabi, fe abta'u hatta bâne fî vecihil gadab. Aleyhisselatü Vesselam diyor, hadi, dinarı olan dinarından versin, dirhemi olan dirheminden versin, elbisesi olan getirsin, elbisesini versin. Evinde diyor buğdayı olan gelsin buğdayından versin. Sizlerden birisi diyor vereceği iyiliği küçümsemesin. Velev ki diyor bir hurmanın yarısı olsa getirsin versin. Yani Aleyhisselatü Vesselam bakın nasıl etkilenmiş gördüğü insanlardan. Yani etkileniyor ve sahabesini öyle teşvik ederek, öyle ifadelerle bu hayra teşvik ediyor ki herkes diyor bir şey getirsin. Diyor ki sahabe Cerir fe abta o, yani insanlar biraz böyle gevşek davrandılar. Yani çok böyle şey olmadı birden. Herkes evine gidip bir şeyler getirip pat diye getirmedi, koymadı. Diyor ki hatta bâne fî vecihil gadab. Aleyhisselatü Vesselam'ın o anda öfkelendiği, o anda kızdığını yüzünden anladık diyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne vurdu. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Bu fakirleri görünce, bu yoksulları görünce üzülüyor. Ashabını hayra davet ediyor. Böyle biraz hafiflik görünce yüzüne yansıyor Aleyhisselatü Vesselam'ın gadabı, öfkesi. قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ. O arada bir tane adam çıkıyor Ensardan. Diyor ki elinde diyor bir surratin, ne var? Bir tane kese var. مِنْ وَرِقْ. Gümüş. Ve fî rivâye min zeheb. Altın. İçinde altın var yani kesenin. Ya da gümüş var. Kâdet keffuhu ta'cuzu anhu. Yani elinde ne var onun? Bir kese var. Kese diyor onu ne yapamıyor? Taşıyamıyor. Yani taşıyamıyor derken kese avucundan büyük yani. Böyle getiriyor. Çıkmış kapıdan geliyor. Ondan sonra fel kad acizet fenâvelehe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve alâ minberihi. Geliyor. Tabi zor taşıyor. Aleyhisselatü Vesselam hutbedeyken, minberdeyken Aleyhisselatü Vesselam'a getirip veriyor bir şeyi. Altından ya da rivayette gümüşten keseyi veriyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve kâle ya Resulallah hâzihi fî sebîlillah. Diyor ki ey Allah'ın Resulü bu Allah yolunda verdiğim bir sadakadır. Allah için veriyorum bunu. Fekabadaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Alıyor Aleyhisselatü Vesselam onu. Thumma kâme Ebu Bekir'in fe'a'ta. Ebu Bekir kalkıp veriyor. Thumma Ömer. Thumma kâme Ömer fe'a'ta. Sonra Ömer hemen kalkıp veriyor. Thumma kâme el muhacirûne vel ansâr. Muhacirler ve ensâr hemen kalkıp veriyor. Thumma tetâbe'en nâsu fissadakât. Ondan sonra artık insanlar ne yapmaya başlıyor? Sadaka getirip koymaya başlıyorlar. فَمِنْ ذ۪ي دِينَارٍ وَمِنْ ذ۪ي دِرْهَمٍ وَمِنْ ذ۪ي وَمِنْ ذ۪ي. Sahabe anlatıyor. Dinar, bir dinar getiren getirip koydu. Bir dirhemi olan getirip koydu. Herkes diyor. Neyi varsa getirdi koydu mescide. حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ تَعَامٍ وَثِيَابٍ. Caminin içinde diyor iki tane tepe gördüm diyor sahabe Cerir. Yani iki tane yükselmiş caminin içinde tepe. Birisi diyor yemekten millet getirmiş buğdayı, arpayı. Bir tanesi de yiyecek. Kılık kıyafet getirmişler. Hatta ra'aytu vejhe Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem yetehellelu keennehu mezhebetun. Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü aynı diyor altınla yıkanmış bir yüz gibi parlıyordu. Parıl parıl parlıyor Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü. Neyden? Sevinçten dolayı. Mutlu oluyor Aleyhisselatü Vesselam. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam diyor ki fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu meşhur sözünü söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. Men senne fil islami sünneten hasene felehu ecruha ve mislu ecri men amile biha ba'dehu min gayri en yenkusa min ucurihim şey. Kim diyor İslam'da, bu dinde güzel bir sünnet uygularsa, tabi bunu Türkçe'ye güzel bir çığır açarsa diyorlar. Oradan da nereye götürüyorlar bunu? Bidat-ı Hasene'ye götürüyorlar. Bu rivayet çok önemli bir rivayet. Yani sen alıp da rivayeti böyle makaslarsan ne olur? Her yere çekersin. Yani hadisin söylendiği olay çok önemli. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu söylediği olayın Bidat-ı Hasene ile hiçbir alakası var mı? Yok. Diyor ki kim İslam'da güzel bir sünnet yaparsa o kimseye diyor yapmış olduğu sünnetin sevabı, ecri ve diyor kim de bununla onun ardından amel ederse, bir şey yaparsa bu amel, bu sünnetle amel ederse o yapanların her birinin sevabından hiçbir şey eksiltilmeden o kimseye aynı sevap verilir. Düşünsene sadaka veriyorsunuz, arkanızdan sizi gören 100 kişi ne yapıyor? Sadaka veriyor. Mahallenizdesiniz. Sabah namazına, öğlen namazına camiye gidip geliyorsunuz. Sizi görüyor insanlar. Orada namaza gidip gelmeye başlıyor camide. Size arkadaşlar o her giden kişinin bir sevabı ne yapıyor? Ne yapılıyor? Yazılıyor. Diyor ki وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً فِي الْاِسْلَامِ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فِي الْاِسْلَامِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَمِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُسَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam kim de diyor güzel değil de kötü bir sünnet yaparsa, ne demek sünnet? Bir yola girerse, bir amel işlerse, insanlara bir şey yapmalarında örnek olursa, o kimseye diyor yapmış olduğu bu günahın günahı yazılır ve onu görüp de onunla amel eden, onu yapanların günahlarından hiçbir şey eksilmeden her birinin günahı da ne yapılır? Ona verilir. Bu hadis çok önemli bir hadis arkadaşlar. Sonra Aleyhisselatü Vesselam alıyor bu şeyleri, yemekleri, bu altınları, paraları bu Mudar kabilesinden gelen garibanlara dağıtıyor Aleyhisselatü Vesselam. Veriyor. Şimdi görüyorsunuz ki Aleyhisselatü Vesselam burada ne yaptı? Hayra teşvik etti. Ve son cümlede ne diyor? Senden sonra, senin ardından, senin yapmış olduğun bu sünneti, bu ibadeti kim işlerse, sen ölsen bile o yapanların her birinin sevabı, onların sevabından hiçbir şey eksiltilmeden sana da ne yapılacak? Yazılacak. Onun için çoluğuna çocuğuna Kur'an öğret, eşine dostuna Kur'an öğret, insanlara kitap hediye et, insanlara tevhidi anlat, hakkı anlat. O insanlar hayatta oldukları sürece, o insanlar tevhidi yaşadıkları sürece, o insanlar tevhidi insanlara öğrettikleri sürece, sen kabirde olsan bile sana ne var arkadaşlar? Tebliğ sevabı var. Sana tebliğ sevabı var, tebliğ ecri var. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu hadisin, hadisi bütünüyle okuduğunuz zaman, başından sonuna kadar okuduğunuz zaman hadisin Bidat-ı Hasene ile yakından uzaktan hiçbir ilişkisi ve alakası yok gördüğünüz üzere, değil mi? Çünkü niye? Bir adam gelip ne yapıyor? Sadaka veriyor. Eli avucu dolmuş. Az daha böyle elinden düşürecek bir şekilde zor taşıyarak getirip bir sadaka veriyor. Bunu gören insanlar bunun ardından ne yapıyorlar? Sadaka vermek için yarışıyorlar. Ve böylece mescitte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mutlu oluyor, seviniyor. Bunun üzerine de bu sözü söylüyor. Yoksa Aleyhisselatü Vesselam bu sözü o zamana kadar, o döneme kadar Peygamberimizin yapmadığı, Allah'ın ona emretmediği, kendisinin uygulamadığı bir şeyi sahabeden kalkıp da birisinin yapıp da sen de ne güzel yaptın dediği bir olay yok burada. Yani burada sahabeden bir tanesi Allah yolunda sadaka vermek, Allah yolunda harcamak nedir arkadaşlar? Teşvik edilen bir şey. Yani sadaka dinde var değil mi? Bu dinde olan bir şey gelip uyguluyor. Bunun üzerine de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dinde var olan, İslam'da var olan, hadisin ifadesi ne diyor? İslam'da kim güzel, onların tercümesiyle okusak bile, İslam'da kim güzel bir çığır açarsa, İslam'da olan bir şey yani. Senden Allah'ın istediği, senden Resulünün yapmanı istediği bir şeyi sen yapar isen, zaten buna bidat denmez. Tek bir halde buna bidat denebilir. Sözlük anlamıyla. Ne demek sözlük anlamıyla? Yani insanların uzun bir süre terk ettiği, yapmadığı, unuttuğu, senin ilk defa o ölmüş olan, unutulmuş olan sünneti ihya etmene ne denebilir? Bidat denebilir. Bunu nerede görebiliyoruz mesela? Hazreti Ömer'in teravih namazında görebiliyoruz. İnanın arkadaşlar, yani selefi salihin yolundan giden, selefi olan insanları düşünmemekle itham eden, tefekkür etmemekle itham eden, buraya çok dikkat edin, fıkıhları yok diyerek dar kalıplar içinde hareket eden insanlar olarak düşünen, itham eden insanların kendi dalaletlerine, kendi batıllarına getirmiş oldukları delilleri gördüğünüz zaman hayrete düşüyorsunuz. Yani mesela dinde bidat-ı hasenenin olduğunu ispat etmek için getirdikleri başka bir şey deney. Hazreti Ömer'in ne yapması? Teravih namazını bir imamın arkasında cemaatle kıldırması. Diyorlar ki Hazreti Ömer görünce insanları Mehmet böyle teravih namazını cemaatle kıldırıyor. Ne diyor? Ne güzel bir bidat diyor Hazreti Ömer. Ne kadar güzel bir bidat. Diyor ki bakın, alın size delil. Bidatın güzeli de vardır. Hasenesi de vardır. Neden? Bak Hazreti Ömer güzel bidat diyor. Yani kıssaya baktığın zaman bir kere teravih namazı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir gün, iki gün, üç gün cemaatle kılınmış bir namaz mı? Kılınmış bir namaz. Cemaatle kılınmasının önünde engel olarak gözüken ve Peygamber aleyhisselatü vesselam tarafından terk edilen sebep ne? Farz olmasından korkması. Peygamberin vefatıyla bu korku, bu engel ortadan kalkıyor mu? Kalktı. O kalktıktan sonra Hazreti Ömer Müslümanları tekrardan tek bir imamın arkasından topladığında, Hazreti Ömer peygamber döneminde yapılmayan ve peygamberin bir sebepten dolayı terk ettiği ve o sebebin de ortadan kalktığı bir gaye için, o gaye ortadan kalktıktan sonra insanları tek bir imamın arkasından tekrardan toplaması nasıl bidat olabilir ki? Öyle değil mi arkadaşlar? Yani bidate nasıl delil getirilebilir? Hiçbir alakası yok. Var olan bir şey. Elbette. Evet. Burada kalalım. Bununla yetinelim. Aleykümselam. Önümüzdeki hafta inşallah kabir ziyaretleri. Kabir ziyaretlerinde Allah Resulü Aleyhisselam biliyorsunuz, sizlere diyor kabir ziyaretlerinden yasaklamıştım. Alıkoymuştum. Ama şu an diyor kabirleri ne yapabilirsiniz? Ziyaret edebilirsiniz. Çünkü kabirler ne yapar? Size ahireti hatırlatır. وَالْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا. Kabir ziyaretleri sizin hayrınızı arttırsın. Niye? Kabire gittiğin zaman ölümü düşünürsün ve böylece neye yönelirsin? Ahirete yönelirsin. فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَزُورَ فَالْيَزُورُ. Diyor ki aleyhisselatü vesselam, kim kabirleri ziyaret etmek istiyorsa artık ne yapsın? Ziyaret etsin. وَلَا تَقُولُوا هُجُرًا. Ama diyor kabirlerde ne yapmayın? Hucuran. Hucuran yapmayın. Ne demek hucuran? Onu da haftaya saklayalım. Merak edin biraz. Aleyhisselatü vesselam neden yasaklıyor? Ne söylememizi yasaklıyor? Bir şey söylememiz mi yasaklıyor? Yoksa bu nehyedilen şey nedir? Bu hadis biliyorsunuz İmam Müslim'in rivayeti. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.